Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri tavırları. Giyinişi. Sehab bulut adında bir sarığı vardı. Onu Ali'ye giydirirdi. Sarık sarar. Sarığın altına da kulansüve, fes, takke, başlık gibi bir şey giyerdi. Kah kalansüveyi sarıksız giyer. Kah sarığı kalansüvesiz sarardı. Sarık sardığı zaman sarığını omuzlar arasına sarkıtırdı. Nitekim Amr bin Haris'in söylediği gibi Allah Resulü'nü minberde hutbe okurken gördüm. Başında iki ucunu omuzlar arasına sarkıttığı siyah bir sarığı vardı demiştir. Yine Müslüm'de Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam fetih günü Mekke'ye başında siyah bir sarıkla girmiştir. Buyurmuştur. Ebu Abbas İbni Teymiye sarığın ucunun sarkıtılması konusunda Aleyhisselatü Vesselam Medine'de gördüğü rüyada izzet sahibi Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerini müşahede ettiği gecenin sabahında sarığının ucunu omuzlar arasına sarkıtmış. Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Allah bana ey Muhammed meleği âlâ hangi konuda birbirleriyle çekişiyor biliyor musun diye sordu. Bilmiyorum dedim. Bunun üzerine elini iki kürek kemiğimin arasına koydu. Böylece gök ile yer arasında olanı bildim. Bu hadis Tirmizi'dedir ve sahihtir. Aleyhissalatü vesselam sarığının ucunu omuzlar arasına sarkıtmıştır. Bu açıklama bu şekilde gelmiştir. Gömlek giymiştir. Zaten en sevdiği elbise gömlekti. Gömleğinin kolu bileğine kadardı. Cübbe, kaftana benzer yırtmaçlı elbise olan ferruç ve ferace de giymiştir. Ayrıca kaftan da giymiştir. Yolculuklarda yenlere dar bir cübbe giymiş, belden aşağı giyilen peştemal gibi bir giyecek olan izar ve bedeni örten, üstten giyilen şal gibi bir örtü olan rida giymiştir. Hülle giymiştir. Hülle, izar ve ridadan oluşan takım elbisedir. Bu iki giyecek birlikte olacak olursa hülle adını alır. Aleyhissalatü vesselamın hüllesinin başka renk katışmamış sadece kırmızı olduğunu söyleyenler yanılgıya düşmüşlerdir. Yemen bürdelerinden olduğu gibi siyahla karışık kırmızı desenlerle dokunmuş iki Yemen bürdesinden oluşmaktaydı. Ebu Davud'da gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam üzerimde usfurla boyalı düz desenli dikişsiz pelerin gibi bir giyecek olan bir rayta gördü. Üzerindeki bu rayta nedir diye sordu. Yüz ifadesinden hoşlanmadığını anladım. Aileme getirdiğimde tandır yakıyordu. Raytayı tandıra attım. Ertesi gün Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Raytayı ne yaptın Abdullah diye sordu. Olayı anlattım. Hanımlarından birine giydirsen olmaz mıydı? Kadınların giymesinde bir sakınca yoktur demiştir. Aleyhissalatü vesselam sirval, şalvar, geniş pantolon yahut uzun geniş elbise giymiştir. Mest ve tasuma adlı ayakkabı giymiştir. Yüzük takılmıştır. Yüzüğünü sol elin serçe parnağına takmıştır. İki yeşil abası, bir siyah elbisesi, keçeden kırmızı bir elbisesi ve bir yün elbisesi vardı. Gömleği pamuktan olup kısa boylu, kısa yenliydi. Heybe gibi sarkan şimdiki uzun geniş yenli elbiseleri ve aleyhissalatü vesselam ne de ashabından herhangi biri giymiştir. Bunlar aleyhissalatü vesselamın sünnetine aykırıdır. Bu şekil elbisenin giyiminin caizliğine şüpheyle bakılır. Çünkü bunlar kibir cinsindendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği elbise gömlek ve hibereydi. Hibere pamuk ve ketenden mabul bir tür abadır. En çok hoşlandığı renk beyazdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbiselerinizin en hayırlısı beyaz olandır. beyaz giyinin ve ölülerinizi onunla kefenleyin demiştir. Bir rivayete göre Ayşe annemiz bir keçe elbise ve kalın bir izan çıkarmış, izar aleyhissalatü vesselam ruhunu bu ikisi içinde teslim etti demiştir. Önceleri altın bir yüzük takılmış, sonra çıkarıp atmış ve altın yüzük kullanmayı yasaklamıştır. Bir eline ipeği ve altın almış, bunlar ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal demiştir. Evet. Aleyhissalatü vesselamın ashabı çoğunlukla pamuk dokuma giyerlerdi. Yün ve keten dokuma giydikleri de olmuştur. Giyindiği giyecekler Yemen abaları, bürdü yemani, yeşil aba, cübbe, kaftan, gömlek, şalvar, izar, rida, mest ve ayakkabı. Kimi zaman sarığının ucuna arkasını salıverir, kimi zaman da salıvermedi. Sarığı çene altına dolardı. Kardeşlerim, yeni bir elbise giydiğinde adını belirterek, Allah'ım bu gömleği sen bana giydirdin, onun hayırlı olmasını ve yapıldığı amaçta hayırda kullanılmasını senden dilerim. Onun şerrinden ve kötü amaçla yapılmışsa bu amacın şerrinden sana sığınırım derdi. Amin. Gömleğini giyerken sağından başlar, siyah yünden mamul elbise giyinmişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe annemizden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam üzerinde siyah yünden mamul deseni deve eğeri resimleriyle süslü bir elbiseyle sabah dışarı çıktı demiştir. Katade diyor ki Enes'e aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği giyecek neydi diye sorduk. Hibere idi cevabını vermiştir. Hibere bir tür Yemen mamülü abadır. Süslü keten yahut pamuktan imal edilir. Çünkü Arapların çoğunluk giyecekleri Yemen dokumalarından yapılırdı. Araplar eski Mısır yerlileri Kıptilerin dokuduğu bir tür keten dokumu olarak kabaati denilen giyecek de olduğu gibi zaman zaman Şam ve Mısır'dan getirilen ithal elbiselerde giyerlerdi. İmam Nesai'nin naklettiği bir rivayette Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselama yünden bir hırka ördü. Aleyhissalatü vesselam onu giyindi, terleyip yünün kokusunu hissedince onu çıkardı. Hoş kokuyu severdi. Yeşil bürde diye üzerinde yeşil çizgiler bulunan bürde giymiştir. Yastığı tabaklanmış deriden olup dolgu maddesi lifti. Allah'ın mübah kıldığı giyeceklerden, yiyeceklerden ve kadınlardan zahitlik yapmak ve kendini ibadete vermek amacıyla yüz çevirenlerin zıt kutbunda olanlara karşı bir grup vardır ki bunlar da yalnızca en kıymetli giyecekleri giyiyor, en hoş yiyecekleri yiyorlar. Katı giyinme yememeyi kibir, böbürlenme olarak görmüyorlar. Her iki grubun davranışı da aleyhissalatü vesselamın tutum ve davranışlarına aykırıdır. Lüks ve şatafatlı elbiseleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam giymemiştir. Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona kıyamet günü zillet elbisesi giydirir demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kişinin elbise giyerken paçasının şemiklerden aşağı sürünmesinin kıyamet günü azap olacağını ve Allah ona kıyamet günü bakmayacağını söylemiştir. Aleyhissalatü vesselam giyeceklerde uzatanlar gömlek, izar ve sarıktır. Eğer bir kimse bunlardan birini çalım satmak için yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz demiştir. Aynı şekilde adi elbise giymek de bir yerde kınanmış, bir yerde övülmüştür. Şöhret ve çalım satmak için olursa yerilmiş, tevazu ve alçak gönüllükten giyinmişse övülmüştür. Nitekim pahalı elbiseler giyinme, şayet kibir, böbürlenme ve çalım satmak içinse yerilmiş, güzelleşmek ve Allah'ın nimetini göstermek içinse övülmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kalbinde hardal tanesi ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez, kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulunan kimse de cehenneme girmez buyurmuş. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, ben elbisemin ve ayakkabımın güzel olmasını severim, bu da mı kibir deyince, Aleyhisselatü Vesselam, hayır, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, gururdan dolayı hakkı kabullenmeme ve insanları hor görmektir buyurmuştur. Yemek yiyişine bakacak olursak kardeşlerim, yemek konusundaki tutum ve davranışları da böyleydi. Var olanı reddetmez, bulunmayanı araştırmazdı. Önüne hoş yiyeceklerden ne konursa yerdi. Ancak tiksindiği bir şey olursa kendisi yemez, başkalarına da haram kılmazdı. Hiçbir zaman bir yemeğe kusur bulmamıştır. İştahı olursa yer, olmazsa yemezdi. Nitekim alışık olmadığı için keler yememişti ama ümmetinin yemesini de haram kılmadı. Hatta sofrasında gözü önünde keler yerlerdi. Helva ve balı çok severdi. Deve, koyun ve tavuk eti, toy kuşu, yaban eşeği, tavşan, deniz hayvanları yedi. Kebap yedi, yaş ve kuru hurma yedi. Hem halis hem de su ile karışık süt içti. Kavutun çorbasını içti. Balı suyla karıştırarak şerbet yapıp içti. Hurma şırası içti. Hazire süt ile undan yapılan çorba içti. Hıyara yaş hurma ile yedi. Ekit denen bir tür çökelek yedi. Kuru hurmayı ekmekle yedi. Ekmeği sirke ile yedi. Etli ekmek yedi. Eritilmiş iç yağı yedi. Ciğer kebabından yedi. Pastırma yedi. Kabak yemeği yedi. Bu yemeği çok severdi. Haşlama yedi. Etli ekmeği eritilmiş sade yağa banıp yedi. Peynir yedi. Ekmeği zeytinyağına banıp yedi. Kavunu yaş hurma ile birlikte yedi. Kuru hurmayı tereyağıyla yedi. Bunları severdi. Lezzetli ve has olanı geri çevirmez, onu elde etmek için de çabalamazdı. Hazır bulduğunu yeme onun tutumuydu. Şayet yemek bulamazsa sabrederdi. Hatta açlıktan karnına taş bağladığı olurdu. Hilal görülür, hilal görülür, hilal görülürdü. Yani aylar geçerdi de evinde ateş yandığı olmazdı. Çoğunlukla yemeğini yere serdiği meşin bir sofra üzerine kordu. Üç parnağıyla yemek yer, yemeği bitirince parnaklarını yalar. Bu tutum yemek yiyenlerinin yapabileceği en mükemmel bir tutumdur. Çünkü kibirli kimse bir tek parnağıyla yer, aç gözlü ve hırslı kimse ise beş parnağıyla yer, avucuyla da ağzına basar. Dayanarak yemek yemezdi, yana dayanmaz, bir eliyle dayanıp diğeriyle yemezdi. Yemeğin başlangıcında besmele çeker, sonunda hamd ederdi. Yemek bitince de ey Rabbimiz hoş, mübarek, kifayet olunmamış talebinden vazgeçilmemiş ve müstahane kalınamayan bir hamd ile sana çok hamd ederiz derdi. Bazen de yediren fakat yedirilemeyen, lütfedip bizi doğru yola iliştiren, bizi yediren içiren, her türlü güzel imtihanlarla bizi imtihan eden Allah'a hamdolsun. Bizi yemekten yediren, sudan içiren, bizi çıplakken giydiren, şaşkınlık ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola ileten, görmeyen gözümüzü görür yapan ve bizi yarattığı varlıkların pek çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Bazen de yediren, içiren, kolaylıkla boğazdan geçiren Allah'a hamdolsun derdi. Yemeğini bitirince parmaklarını yalardı. Aleyhissalatü vesselam ile ashabının ellerini silecekleri ayrıca el bezleri yoktu. Her yemek yediklerinde ellerini yıkama alışkanlıkları da yoktu. Çoğunlukla oturarak su içerdi. Ayakta içmekten men etmiştir. Bir keresinde ayakta içmiştir. Abdest suyunu ve zemzem suyunu ayakta içmiş. Ama bunun dışındakileri ayakta içmeyi yasaklamıştır. Hatta Müslüm'de gelen bir rivayette Ebu Bekir radıyallahu anh ayakta su içmiş, unutmuş, parmak atıp kusmuştur. Ailesiyle hoş geçimine bakacak olursak kardeşlerim, Enes'ten gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam dünyanızdan bana kadınlar ve hoş koku sevdirildi. Gözümün aydın olması namaza bağlı kılındı buyurmuştur. Yine dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bu üç şey tabirini kullanmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en çok sevdiği şey kadınlar, güzel kokuydu. Bir gece içinde hanımlarını dolaşır. Kendisine birçok güçler verilmiştir. Aleyhissalatü vesselam geceleme, yanında kalma ve nafaka konularında hanımlar arasında eşitliğe uyardı. Sevgi konusuna gelince Allah'ım gücümün yettiği konularda işte taksimim, gücümün yetmediği konularda beni kınama buyurmuştur. Evet. Ümmetin en çok hanıma sahip olanı o idi. İbn Abbas evlenin çünkü bu ümmetin en hayırlısı hanımı en çok olandır demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz boşama, ricat ve bir ay sureli ila yapmıştır. Ama asla zihar yapmamıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zihar yaptı diyenler büyük bir hata işlemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam hanımlarına karşı iyi davranır, onlarla iyi geçinirdi. Medineli Müslümanların Ensar'ın kızlarını küme küme Ayşe'ye yollar, onunla oynamalarını isterdi. Hazreti Ayşe sakıncası olmayan bir şey arzu ettiği zaman aleyhissalatü vesselam o konuda ona muvaffakat gösterir, yardım ederdi. Ayşe bir kaptan su içtiği zaman kendisi o kabı eline alır, ağzını hanımının ağzının değdiği yere koy içerdi. Yine Ayşe kemiğin üzerindeki eti dişleriyle sıyırarak yediğinde aleyhissalatü vesselam etli kemiği eline alır, ağzını onun ağzının değdiği yere koy öyle yerdi. Ayşe'nin kucağına yaslanır, başı onun kucağındayken Kur'an okurdu. Bu durumda Ayşe aybaşı halinde olabilirdi. O aybaşı halindeyken aleyhissalatü vesselam ona peştemal tutunmasını söyler. Kendisi oruçluyken onu öperdi. Aleyhissalatü vesselamın iyi huyluluğundan ve nazikliğinden bütün siyerler bahsetmektedir. Ve sizin en hayırlınız eşine ve çocuklarına en hayırlı olandır demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculuk esnasında iki kere Ayşe ile koşu yapmış. Bir keresinde evden çıkarlarken itiştiler. Yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımlar arasında kura çeker. Kimin kurası çıkarsa onu yanında götürür. Geri kalanlara hiçbir telafide bulunmazdı. Evet. İkindi namazını kılınca hanımlarını dolaşır. Onlara yaklaşır, hal ve hatırlarını sorar. Gece olunca nöbet geceleme sırası kendine gelen hanımın odasına giderdi. Bütün geceyi ona tahsis ederdi. Uyuması ve uyanışına bakacak olursak kardeşlerim, kimi zaman yatakta, kimi zaman post üzerinde, kimi zaman hasır üzerinde, kimi zaman yerde, kimi zaman ziynetlerle bezenmiş divan üzerinde, kimi zaman da siyah kilim üzerinde uyurdu. Abbad bin Temim amcasının şöyle dediğini aktarır. Aleyhissalatü vesselam mescitte bir ayağını diğerinin üzerine koyarak arkası üstü yattığını gördüm demiştir. Yatağı tabaklanmış deri olup dolgu maddesi lifti. Bir kıl keçesi yahut abası vardı. 12'ye katlar üzerinde uyurdu. Bir gün 4'e katladılar. Ertesi günü bundan men ederek ilk haline çevirin. Bu gece beni namazdan alıkoydu buyurmuştur. Sözün özü, aleyhissalatü vesselam yatakta uyudu. Üzerini yorganla örttü ve hanımlarına da ben Ayşe dışında sizlerden biriyle bir yorgan altında Cibril bana gelmedi derdi. Kardeşlerim, yastığı tabaklanmış deri olup dolgu maddesi de lifti. Uyumak için yatağına yattığında senin adınla Allah'ım dirilirim, ölürüm derdi. Avuçlarını birleştirir, içlerine üfler, İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Sonra bedeninin ön kısımlarından baş ve yüzünden başlamak üzere avuçlarını vücudunun sürebildiği yerlere sürer. Bunu 3 kere yapardı. Sağ yanı üzerine yatar uyur. Sağ elini sağ yanağının altına kor. Sonra Allah'ım kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru diye dua ederdi. Yatağına girdiğinde ise bizi yediren, içiren, bizi koruyan, bize sığınak olan Allah'a hamdolsun. Nice kimseler var ki kendisine yeterli olacak, onu koruyacak, barındıracak kimsesi yoktur buyurmuştur. Yatağına yattığında şu duayı da okuduğu rivayet edilmiştir. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi, bizim ve her şeyin Rabbi, daneyi, çekirdeği filizlendiren, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı indiren Allah'ım, perçeminden yakaladığın her şerli varlığın şerrinden sana sığınırım. İlk sensin. Senden önce hiçbir şey yok. Son sensin. Senden sonra hiçbir şey yok. Varlığın aşikardır. Senden daha aşikar hiçbir şey yok. Senin mahiyetin gizlidir. Senden daha gizli yok. Bizim borcumuzu öde. Fakirlikten bizi zenginleştir. Amin ya Rabbi. Geceleyin uykusundan uyandığı zaman senden başka ilah yok. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim Allah'ım. Günahımı bağışlamanı diler, merhametini isterim. Allah'ım ilmimi artır, beni doğru yola iletmişken kalbimi eğriltme, katından bana rahmet bağışla, şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın. Amin. Uykudan uyanınca kardeşlerim, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Kıyamette onun huzurunda haşrolunacağız. Amin. Der, sonra dişlerini misvaklar ve zaman zaman da Ali İmran suresinin son 10 ayetini okur ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, hamd sana. Göklerin, yerin ve bunların içindekilerin nurusun sen. Hamd sana. Göklerin, yerin ve bunların içindekilerini idarecisisin sen. Hamd sana. Senin vaadin haktır. Sana kavuşmak, cennet, cehennem, peygamberler, Muhammed ve kıyamet hepsi haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana bel bağladım. Tevekkül ettim. Sana yöneldim. Şikayetim sana. Seni hakem edindim. Yapmış olduğum ve yapacağım gizli aşikar bütün günahlarımı bağışla. İlahım sensin. Senden başka ilah yok. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, gecenin evvelinde uyur, ahirinde kalkardı. Müslümanların işleriyle uğraştığı zamanlarda gecenin evvelini uykusuz geçirirdi. Gözleri uyur, kalbi uyumazdı. Uyuduğu vakit kendisi uyanıncaya kadar başkaları onu uyandırmazdı. Gece yolculukta istirahata çekildiğinde sağ yanı üzerine yatar, sabaha yakın istirahata çekildiğinde ise elinin parmak uçlarından dirseğine kadar olan kısmını diker, başını avucuna kordu. Onun uykusu en mutedil ve olabilecek en faydalı uykuydu. Evet. Hayvana binişi, aleyhissalatü vesselam atlara, develere, katırlara ve eşeklere binmiştir. Bazen eğerli, bazen çıplak ata binmiştir. Bazı zamanlar atı koşturduğu da olmuştur. Hayvana çoğunlukla yalnız binerdi. Deve üzerindeyken terkisine birini aldığı da olmuştur. Bazen terkisine bir kişi, önüne bir kişi bindirir ve böylece bir deve üzerinde üç kişi olduğu da olmuştur. Aleyhissalatü vesselam katıra binmiş ve katır kendisine hediye edilince atları eşeklere alıştıralım mı diye sorulduğunda bunu bilgisizler yapar demiştir. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle ehli beytine de dikkat çekerek sakın ha eşeklerle atları birbirine alıştırıp katır olsun diye birbirine çekmeyin diyerek onları özellikle bu işten nehyetmiştir. Alışverişi ve bazı muamelelerine bakacak olursak kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam alım-satım işleri yapmıştır. Allahü Teala'nın kendisine peygamberlik görevini ihsan etmesinden sonraki satın alımı satımından daha çoktu. Hicretten sonra bir kase ile atın değeri altına çekilen bir çulu fazla fiyat verene satması, Ebu Meskure'nin müdebber kölesi Yakub'u satması, zenci bir köleyi iki köle karşılığı satması gibi çoğunluğu başkası adına olan birkaç olay dışında hemen hemen satım yaptığı bilinmemektedir. Muamelelerdeki tutumu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz en iyi muamelede bulunan bir insandı. Bir borç aldığında öderken aldığı şeyden daha iyisini verirdi. Herhangi bir kimseden borç aldığında borcunu öder ve o kimse için dua ederdi. Derdi ki Allah ailenin ve malının bereketini versin. Borcun karşılığı yalnızca teşekkür ve ödemektir demiştir. Yalnız başına ve arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşüne bakacak olursak, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kardeşlerim, yürürken vücudu dik yürür, en hızlı, en güzel ve en sakin yürüyen insan idi. Ebu Hureyre, aleyhissalatü vesselamdan daha güzel bir şey görmedim. Sanki güneş yüzünde yüzerdi. Aleyhissalatü vesselamdan daha hızlı yürüyen bir kimse görmedim. Sanki yer ayaklarının altında dürülürdü. Aldırmadan yürür gider, biz ise ona yetişelim diye kendimizi zorlardık buyurmuştur. Oturuşu ve yaslanışına bakacak olursak, aleyhissalatü vesselam gerek toprak üzerine gerekse hasır ve halı üzerine oturur. Mahremenin kızı Kayle diyor ki aleyhissalatü vesselamın yanına geldim, kaynaklarını yere koyup uyluklarını karnına doğru çekip dizlerini dikerek ellerini kemer gibi inciklerinden geçirmiş bir vaziyette oturmaktaydı. Allah Resulü'nü mütevazi, dalgın, oturan biri gibi görünce korkudan titredim. Adi bin Hatim Medine'ye gelince aleyhissalatü vesselam onu evine davet etti. Cariye oturması için ona yastık verdi. Yastığı kendisiyle Adi arasına koyup yere oturdu. Adi anladım ki o kral değildi dedi. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselamın zaman zaman sırt üstü yatıp uzandığı olur. Bazen ayak üzerine atardı. Yastığa dayanarak oturur. Kimi zaman sol yanına, kimi zaman sağ yanına yaslanırdı. Halsiz kaldığı zamanlarda dışarı çıkmak ihtiyacı duyduğunda arkadaşlarından birine dayanarak çıkardı. Tuvalet adabı ise tuvalete girerken Allah'ım görünen görünmeyen maddi manevi bütün pisliklerden kovulmuş şeytandan sana sığınırım der. Çıkınca da bağışla Rabbim derdi. Tuvalet temizliğini bazen su ile, bazen taşlarla, bazen de her ikisiyle kullanarak yapardı. Yolculuk esnasında tuvalete gideceği zaman arkadaşları tarafından görülmeyecek kadar gider, bazen 2 mil kadar uzaklaştığı olurdu. Tuvaletini yaparken bazen yüksek bir yerin, bazen hurma dallarının, bazen de vadideki ağaçların arkasına giderdi. Evet. Fıtratla ilgili konudaki tutumları, aleyhissalatü vesselamın sünnetli ve göbeğinin kesik olarak doğduğu vardır. Ayakkabı giyme, saç tarama, temizlenme, bir şey alıp verme konularında sağdan başlamaktan hoşlanırdı. Yemek, içmek ve temizlik konularında sağ elini, tuvalet gibi eza giderme konularında ise sol elini kullanırdı. Başının ya tamamını tıraş eder ya da tamamını bırakırdı. Bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmazdı. Haç dışında başını tamamen tıraş ettiği rivayet edilmemiştir. Dişlerini sürekli misvaklamayı severdi. Misvak kullanımında oruçlu olup olması fark etmezdi. Uykudan uyandığında abdest alırken, namaz kılacağı zaman ve eve girdiği zaman misvakla dişlerini fırçalardı. Bu iş için misvak ağacından yapılan ağaç çubuk kullanırdı. Çokça koku sürünür, güzel kokuyu sever. Hamamda avret yerlerinin tüylerini dökmek için hamam otu kullandığı söylenmiştir. Önceleri saçlarını salıverir, sonra ikiye ayırırdı. İkiye ayırması saçını her bölüm bir kalkül olacak şekilde iki bölüme ayırmasıdır. Salıvermesi ise arkasından serbest bırakması ve iki bölüme ayırmamasıdır. Bir sürmedanlığı vardı. Her gece uykudan önce iki gözüne ondan sürme çökerdi. Aleyhissalatü vesselam saçına kına yakmış mıdır? Bu konuda Enes kına yakmamıştır derken Ebu Hureyre kına yaktı demiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başında beyaz teller vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın başını ve sakalını çokça yağlar, saçının parlaklığı artırırdı. Elbisesi sanki zeytinyağı satıcısının elbisine dönerdi diyor Enes. Saç taramayı severdi. Saçını bazen kendisi bazen de Hazreti Ayşe tarardı. Saçı kulak yumuşağından aşağıda, omuzdan yukarıda kalacak kadar uzatırdı. Kulak yumuşağına kadar uzayan saçı kulaklarının yumuşamasını biraz aşardı. Saçı uzayınca dört örgü yapardı. Ümmü Hani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bir keresine bize geldiğinde başında dört saç örgüsü vardı demiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sunulan güzel kokuyu asla geri çevirmezdi. Ve şu şeyler geri çevrilmez: süt, güzel koku ve yastık demiştir. Bıyıklarını kısaltmadaki tutumu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıyığını kısaltır ve Hazreti İbrahim'in de bıyığını kısalttığını söylerdi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıyığından almayan bizden değildir buyurmuştur. Yine bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı azat edin, böylece mecuselere muhalefet edin buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, müşriklere muhalefet edin, sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın buyurmuştur. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Enes'ten gelen bir rivayette bıyığı kısaltma ve tırnakları kesme konularında bize vakit sınırlaması getirdi. Bu işleri 40 gün 40 geceden daha fazla aksatmama sınırını koydu demiştir. Evet. Konuşması, susması, gülüşü ve ağlayışına bakacak olursak Allah'ın yarattıkları arasında en fasih ve en tatlı konuşanı, anlatmak istediği en kısa bir şekilde yerli yerince anlatabilen ve en tatlı sözlü olan aleyhissalatü vesselam'dı. Öyle ki onun konuşması kalplerin yumuşamasına sebep olur, ruhları esir eder, buna düşmanları dahi tanıklık ederdi. Konuştuğu zaman açık sözle tane tane konuşur. Sözlerini biri saymaya kalksa sayabilir. Ne ezberlenemeyecek kadar çabuk, ne de konuşmasının kelimeler arasında anlam kopukluğuna sebep olacak kadar aralıklar vererek kesik kesik konuşurdu. Aksine onun bu konudaki tutumu en mükemmel bir tutumdur. Ayşe annemizin dediği gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz tek tek tane tane konuşur. Birisi ezberlemek istese onun sözlerini tek tek ezberlerdi demiştir. Önemli gördüğü bir meseleyi 3 kere tekrarlardı demiştir. Bağıra bağıra konuşan birisi değildi. Şamatacı, gürültücü değildi. Çoğunlukla gülüşü tebessüm idi. Hatta hepsi tebessümdü. En fazla güldüğünde azı dişleri görülürdü. Gülünecek şeylere güler, onlar ise öylesine şaşılan, ender ve seyrek olarak rastlanan şeylerdi. Aleyhissalatü vesselamın ağlaması da gülüşü gibiydi. Nasıl kahkaha ile gülmez ise ağlarken de bağıra bağıra, feryat ederek ağlamazdı. Ancak gözleri yaşlan dolar, boşalırdı. Göğsünden bir inilti duyulurdu. Hutbelerindeki tavırlarına bakacak olursak kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerde, minber üzerinde, erkek ve dişi develer üzerinde hutbe okumuştur. Hutbeye çıktığı zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, öfkesi artar, sanki heyecanlı heyecanlı düşman üstünüze sabah akşam saldırmak üzeredir diye haber vererek bir orduyu uyarıyormuşçasına bir hal alır. Ardından benim peygamber olarak gönderilmemle kıyamet arasında müddet şu ikisi gibidir buyurur, işaret ve orta parmaklarını birbirine yanaştırırdı. Her hutbesinde Allah'a hamd ederek başlardı. Hutbeyi ayakta okurdu ve Allah'a hamdsız hiçbir hutbeye başlamamıştır. Hutbesinde ağırlığı şu hususlardaydı. Verdiği nimetlerden üstün ve övgüye layık vasıflarından dolayı Allah'a hamd etme ve ona övgüde bulunma, İslam dininin temel prensiplerini öğretme, cennet ve cehennem ve ahiret ahvalini anlatma, Allah'tan korkmayı emretme, Allah'ın gazaplandığı ve hoşnut olduğu hususları açıklama. İşte hutbelerinin yörüngesi bunun üzerine kurulmuştur. Hutbe esnasında yeni bir durumla karşı karşıya geldiğinde önce onunla meşgul olur, sonra hutbesine devam ederdi. Allah Subhanahu ve Teala onun ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin.